Ayrım 15.
İnce siyah kaşlarının altında iri gözleri parlıyordu. Belindeki silahlık boştu. Bütün kullarının etek öpmesine, secdesine alışan sadrazam bir an eteğine kapanılmasını bekledi. Oturduğu mor çuha kaplı sedirin hep öpülen ağır sırma saçağındaki yumağı altından içi boş küçük bir kafa gibi şaşkın duruyordu. Sadrazam söyleyecek bir şey bulamadı. Böyle göğsü ileride kabarık, başı yukarı kalkık bir adamı ömründe ilk defa görüyordu. Kubbe vezirleri bile huzurunda iki büklüm dururlardı. Muhsin Çelebi çok doğal bir sesle sordu. ''Beni istemişsiniz, ne söyleyeceksiniz efendim?'' ''Şey, buyurunuz efendim, buyur oğlum şöyle otur da.'' Muhsin Çelebi çekinmeden, sıkılmadan, ezilip büzülmeden çok rahat bir hareketle kendine gösterilen şilteye oturdu. Sadrazam hala ellerinde tuttuğu kıvrık kağıtlara bakarak içinden ''Ne biçim adam, acaba deli mi?'' diyordu. Ama hayır, bu Çelebi çok akıllı bir insandı. Yiğide, alçağa gerek duymayacak kadar bir serveti vardı. Çamlıca Ormanı'nın arkasındaki büyük mandırayla büyük çiftliğini işletir, namusuyla yaşar, kimseye eyvallah demezdi. Yoksula, zayıflara, gariplere bakar, sofrasından konuk eksik olmazdı. Dinine bağlıydı ama tutucu değildi. Din, ulus, padişah aşkını ta yüreğinde duyanlardandı. Devletin büyüklüğünü, kutsallığını anlardı. Tek ülküsü, Tanrı'dan başka kimseye secde etmemek, kula kul olmamaktı. Bilgisi, olgunluğu herkesce biliniyordu. İbni Kemal ondan söz ederken beni okutur derdi. Şairdi ama ömründe daha bir tek kaside yazmamıştı. Hatta böyle övgüleri okumazdı bile. Yaşı 40'ı geçiyordu. Önünde açılan yükselme yollarından daha hiçbirine sapmamıştı. Bu altın kaldırımlı, mine çiçekli, cenneti andıran nurlu yolların sonunda hep kirli bir etek mihrabı bulunduğunu bilirdi. İnsanlık onun gözünde çok yüksek, çok büyüktü. İnsan yeryüzünün üzerinde Tanrı'nın bir çeşit temsilcisiydi. Tanrı insana kendi ahlakını vermek istemişti. İnsan her varlığın üstündeydi. Kuyruğunu sallaya sallaya efendisinin papuçlarını yalayan köpeğe yaltaklanma pek yakışırdı. Ama insan, Muhsin Çelebi her türlü aşağılanmayı sindirerek yüksek mevki tepelerine iki büklüm tırmanan maskara tutkulu insanlardan, kendine saygı duymayan kölelerden, güçsüzler gibi yerlerde sürünen pis kölelerden tiksinirdi. Hatta bunları görmemek için insanlardan kaçar olmuştu. Yalnız savaş zamanları gruba bölüklerine kumandanlık için ortaya çıkardı. Huzurda serbest, içinden geldiği gibi oturuşu sadrazamı çok şaşırttı ama kızdırmadı. ''Tebriz'e bir elçi göndermek istiyoruz. Tarafımızdan sen gider misin oğlum?'' ''Ben mi?'' ''Evet. Ne ilgisi var? Aradığımız gibi bir adam bulamıyoruz da. Ben şimdiye kadar devlet memurluğuna girmedim. Niçin girmedin?'' Muhsin Çelebi biraz durdu, yutkundu, gülümsedi. ''Çünkü ben boyun eğmem, el etek öpmem.'' dedi. Oysa zamanın devletlileri mevkilerini hep boyun eğip, el etek hatta ayak öpüp, bin türlü yaltaklanmayla, ikiyüzlülükle, dalkavuklukla çıktıklarından, çevrelerini hep bu aşağılayıcı geçmişlerin çirkin hareketlerini tekrarlayanları toplarlar. Gözdeleri, nedimeleri, korudukları hep alçak, ikiyüzlüler, ahlaksız dalkavuklar, namussuz maskaralardır. Yiğit, doğru, kendisine saygılı, özgür vicdanının sesine kulak veren bir adam gördüler mi hemen kim bağlarlar, yıkmaya çalışırlar. Gedik Ahmet Paşa niçin hançerlendi? Sadrazam yavaşça dişlerini sıktı, gözlerini süzdü. Tuttuğu kağıdı buruşturdu, öfkelenmiyordu ama öfkelendiği zamanlarda olduğu gibi yanaklarına bir titreme geldi. Vezirken değil, hatta daha beylerbeyiyken bile karşısında akranlarından kimse ona böyle açıkça söz söylememişti. Yine acaba deli mi diye düşündü. Deli değilse bu ne küstahlıktı? Bu derece küstahlık dünya düzenine karşı çıkmak değil miydi? Gözlerini daha beter süzdü. İçinden şunun başını vurdursam dedi. Kapıcılara bağırmak için ağzını açacaktı. Ansızın vicdanının neresi olduğu bilinmeyen bir yerinden gelen derin sesini işitti. İşte sen de yaltaklanma, ikiyüzlülük, dalkavukluk yollarından yükselenler gibi dürüstçe bir sözü çekemiyorsun. Sen de karşında yiğit bir insan değil, ayaklarını yalayan bir köpek, hor görülmenin altında iki katı olmuş bir maskara, bir rezil istiyorsun. Süzük gözlerini açtı. Avcunda sıktığı kağıdı yanına koydu. Yine Muhsin Çelebi'ye baktı. Ortasında geniş bir kılıç yarısının izi parlayan yüksek kanlı, al yanakları, yeni tıraşlı beyaz kalın boynu, biraz büyüyecek eğri burnu, ince sırığı. Tıpkı Şehname sayfalarında görülen eski kahramanların resimlerine benziyordu. Evet, bu alnında yarası görülen, kılıcın yere düşüremediği canlı bir kahramandı. İnsaflı sadrazam, vicdanının ruhunda yankılanan sesini gururunun karanlığıyla boğmadı. ''Tam bizim aradığımız adam işte.'' dedi. Bu kadar korkusuz bir adam devletine, ulusuna yapılacak hakareti de çekemez. Ölümden korkarak göreceği hakaretlere eyvallah diyemezdi. Kabuğu hafifçe salladı. Seni Tebriz'e elçi göndereceğiz. Muhsin Çelebi sordu. Katınızda bu kadar nişancılar, katipler, hocalar var. Niçin onlardan birini seçmiyorsunuz? Sen Şah İsmail denen kötü ruhlu adamın kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Devletini seviyor musun? Seviyorum. Yüce Sadrazam doğruldu. Arkasına dayandı. Pekala öyleyse dedi. Bu kötü ruhlu adam elçiye zeval yok, kuralını kabul etmez. Bizimle boy ölçüşme davasındadır. Er meydanında bize yapamadıklarını bizim göndereceğimiz elçiye yapmak ister. Ola ki işkenceyle idam eder. Çünkü Tanrı'dan korkusu yoktur. Oysa elçimize yapılacak hakaret devletimize demektir. Bize öyle bir adam gerekli ki hakaret görünce başından korkmasın. Bu hakareti aynen o kötü ruhlu adama iade etsin. Devletini seversen sen bu fedakarlığı kabul edeceksin. Muhsin Çelebi hiç düşünmedi. Ettim efendim ama bir koşulum var dedi. Ne gibi? Madem ki bu bir fedakarlıktır, ücretle olmaz, karşılıksız olur. Devlete karşı ücretle yapılacak bir fedakarlık, ne olursa olsun gerçekte kişisel bir kazançtan başka bir şey değildir. Ben maaş, makam, ücret filan istemem. Karşılık beklemeden bu hizmeti görürüm. Koşulum budur. Ama oğlum, bu nasıl olur? Onun elçisi çok ağır giyinmişti. Atları, hizmetkarları kusursuzdu. Bizim elçimizin atları, hizmetkarları, giysileri daha gösterişli, daha ağır olmalı. Bunlar için mutlaka hazineden sana birkaç bin altın vereceğiz. Muhsin Çelebi döndü, önüne baktı. Sonra başını kaldırdı. Hayır dedi, hazineden bir pul almam. Gerekli göz alıcı muhteşem takımlı atları, süslü hizmetkarları ben kendi paramla düzeceğim. Hatta sadrazam gözlerini açtı. Hatta sırtıma Şah İsmail'in ömründe görmediği ağır bir şey giyeceğim. Ne giyeceksin? Sırma Keş Toroğlu'ndaki kumaşı Hint'ten, Harcı Benedik'ten gelme pembe incili kaftanı alacağım. Ne? O kadar parayı nereden bulacaksın oğlum? Sadrazamın şaşmayı hakkı vardı. Bir ay önce tamamlanan üzeri ender bulunur pembe incilerle işlemeli bu kaftanın ününü İstanbul'da duymayan yoktu. Vezirler, elçiler padişaha armağan etmek için Toroğlu'na başvurdukça o fiyatını artırıyordu. Muhsin Çelebi bu ünlü kaftanı nasıl alacağını anlattı. Çiftliğimle mandıramı ve evimi rehine vereceğim. Tüccarlardan 10 bin altın borç toplayacağım. 2 bin altını atlarla hizmetkarlara harcayacağım. Geriye kalan 8 bin altınla da bu kaftanı alacağım. Sadrazam bu davranışı uygun bulmadı. Geldikten sonra bu kaftan senin işine yaramaz. Yalnız bir gösteriş aracıdır. Mallarını elinden çıkaracaksın. Yoksul düşeceksin. Hayır, 8 bin altına alacağım kaftanı. 6 ay sonra Toroğlu benden 7 bin altına geri alır. 7 bin altınla ben çiftliğimi rehinden kurtarırım. Geri kalan borçlarımı ödeyemezsem varsın babamın yadigar bıraktığı mandıram devlete feda olsun. Devletten hep alınmaz ya, biraz da verilir. Muhsin Çelebi ile konuştukça sadrazamın şaşkınlığı artıyordu. Yüreği rahatladı. İşte küstah, türedi bir hükümdara haddini bildirmek için gönderilecek uygun bir adam bulunmuştu. Gülüyor, ağır ağır kavuğunu sallıyordu. Divanın nazik, korkak hesapçı çelebileri canlarıyla mallarını çok severlerdi. Bunlardan biri elçi gönderilirse devletinin onurundan çok alacağı bağışı düşünerek kendisine yapılan her hareketi kabul edecekti. Sadrazam Muhsin Çelebi'yi yemeğe alıkoymak istedi, başaramadı. Giderek onu ta sofaya kadar uğurladı. 6 ay içinde Muhsin Çelebi büyük çiftliğini, mandırasını, evini, dükkanlarını, bahçesini, bostanını rehine koydu. Tüccarlardan para topladı, atlarını düzdü. Bunların hepsi gerçekten işi görülmedik derecede göz alıcıydı. Dönüşte 7 bin altına iade etmek koşuluyla Toroğlu'ndan ünlü pembe incili kaftanı da aldı. Genç karısıyla iki küçük çocuğunu akrabasından birinin evinde bıraktı. 6 aylık nafakalarını ellerine verdi. Sonra padişahın mektubunu koynuna koyarak yola düzüldü. Konak konak ilerledikçe bu yeni elçinin gösterisi, zenginliği, hele incili kaftanın ünü bütün Anadolu'dan geçerek Şah İsmail'in ülkesine ulaşıyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Kalesi'ne büyük bir gösterişle girdi. Bu küçük başkentin süse, zenginliğe, renge, süs eşyasına tutkun halkı İstanbul elçisinin kaftanını görünce şaşırdı. Kent, saray, bütün encümenler kaftanın hikayesiyle doldu. Şah İsmail pembe inciyi yalnız masallarda işitmiş, daha nasıl şey olduğunu görmemişti. Kendisinin daha görmediği şeye sahip olan bu zengin elçiye karşı içinden derin bir kin duydu. Onu hakareti altında ezmeye karar verdi. Huzuruna kabul etmezden önce tahtının arkasına cellatları hazırlattı. Tahtının önündeki ipekli kumaştan şilteleri, ipek seccadeleri kaldırttı. Sağında vezirleri, solunda savaşçıları duruyorlardı. Muhsin Çelebi geniş somaki kemerli açık kapıdan rahat adımlarla girdi. Yürüdü. Başı her zamanki gibi yukarıda, göğsü her zamanki gibi ilerideydi. Koynundan çıkardığı padişah mektubunu öptü, başına koydu. Sonra altın tahtın üstüne allı yeşilli, mavili, morlu ipek yığınlarına sarılmış, sarmalarla, tuğlarla, sancaklarla çevrelenmiş, garip bir yırtıcı kuş sessizliğiyle tünemiş şaha uzattı. Ayağı öpülmeyen şah kızgınlığından sapsarı kesildi. Gözlerinin beyazları kayboldu. Mektubu aldı. Muhsin Çelebi tahtın önünden çekilince şöyle bir çevresine baktı. Oturacak bir şey yoktu. Gülümsedi. İçinden, beni zorla ayakta saygı duruşunda tutmak istiyorlar galiba dedi. Bir an düşündü. Bu harekete nasıl karşılık vermeliydi? Hemen sırtından pembe incili kaftanını çıkardı. Tahtın önüne yere serdi. Şah İsmail vezirleri, kumandanları aptallaşmışlardı. Şaşkınlık içinde bakıyorlardı. Sonra bu değerli kaftanın üzerine bağdaş kurdu. Dev, ejderha resimleri işlenmiş sivri kubbeyi, yaldızlı kemerleri çınlatan gür sesiyle ''Mektubunu verdiğim büyük padişahım, Oğuz Karahan soyundandır.'' diye haykırdı. Dünya yaratıldığından beri onun atalarından kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi Hakan'dır. Ataları doğuştan beri hükümdar olan bir padişahın elçisi, hiçbir yabancı padişah karşısında divan durmaz. Çünkü dünyada kendi padişahı kadar soylu bir padişah yoktur. Çünkü Muhsin Çelebi Türkçe olarak bağırdıkça Türkçe bilmeyen şah kızıyor, sararıyor, morarıyor, elinde heyecandan açamadığı mektubu tir tir titriyordu. Tahtının arkasındaki cellatlar kılıçlarını çekmişlerdi. Muhsin Çelebi bağırdı, çağırdı. Danışmanlar, vezirler, cellatlar, savaşçılar hükümdarlarının sabrına, buna dayanmasına şaşıyorlardı. Hatta içlerinden birkaçı mırıldanmaya başladı. Muhsin Çelebi sözünü bitirince izin filan istemedi. Kalktı, kapıya doğru yürüdü. Şah İsmail taş kesilmişti. Çaldıranda kırılacak olan gururu bugün bu tek Türk'ün ateş bakışları altında erimişti. Muhsin Çelebi dışarı çıkarken kendi gibi şaşkınlıktan dolan nedimelerine ''Şunun kaftanını veriniz'' dedi. Savaşçılardan biri koştu. Tahtın önünde serili kaftanı topladı. Türk elçisine yetişti. ''Buyurun, kaftanınızı unuttunuz.'' Muhsin Çelebi durdu, güldü. Çıktığı kapıya doğru dönerek şahın işteceği yüksek bir sesle ''Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişahın elçisini oturtacak seccadeniz, şilteniz yok. Hem bir Türk yere serdiği şeyi bir daha asla arkasına koymaz. Bunu bilmiyor musunuz?'' dedi. Geçtiği yollardan gece gündüz dört nala döndü. Üsküdar'a girdiği zaman Muhsin Çelebi'nin cebine tek bir akça kalmamıştı. Süslü hizmetkarlarına dedi ki ''Evlatlarım, bindiğiniz atları, takımları, üstünüzdeki giysileri, belinizdeki değerli taşlarla süslü hançerlerinizi size bağışlıyorum. Bana hakkınızı helal ediyor musunuz? Ediyoruz, ediyoruz. Anamızın ak sütü gibi.'' Karşılığını alınca onları başından savdı. Derin bir soluk aldı. Evine uğramadan deniz kıyısına koştu. Bir kayığa atladı. Sadrazamın konağına gitti. Mektubu şaha verdiğini, hiçbir hakarete uğramadığını, şahın iznini bile almaksızın habersizce kalkıp İstanbul'a döndüğünü söyledi. Zaten sadrazam onun görevini hakkıyla yerine getireceğine son derece güveniyordu. Yollar, derebeyleri, aşiretlerle ilgili bazı şeyler sordu. Çelebi kalkıp çekileceği zaman, ''Ben satın almak istiyorum oğlum, kaftanın burada mı?'' dedi. ''Hayır, getirmedim. Acemistan'da mı sattın?'' ''Hayır, satmadım. Çaldırdın mı?'' ''Hayır. Ya ne yaptın?'' Sadrazam üsteledi, tekrar tekrar sordu. Kaftanın ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Muhsin Çelebi yaptığıyla övünecek kadar küçük ruhlu değildi. O akşam Üsküdar'a döndü. Ertesi gün 7000 altını geri almak için kendisini bulan Sırmakeş Toroğlu'na da kaftanın ne yaptığını söylemedi. Meraklı İstanbul'da hiç kimse ünlü pembe incili kaftanın nasıl, nerede, niçin bırakıldığını öğrenemedi. Tebriz Sarayı'ndaki serüven tarihin karanlığına karıştı, sır oldu. Ama eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğini, mandırasını, iratlarını rehinden kurtaramadı. Elçilikten yadigar kalan atıyla değerli taşlarla süslü takımını satıp Kuzguncuk'ta mini mini bir bahçe aldı. Ona ekip biçti. Çoluğunun çocuğunun ekmeğini çıkardı. Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebze sattı. Pek yoksul, pek acı, pek yoksun bir hayat geçirdi. Ama yine de ne kimseye boyun eğdi, ne de bütün servetini bir anda yere atmakla gösterdiği fedakarlık üzerine gevezelikler yaparak boşu boşuna övündü. Kitabın sonu.